Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün hemen yanımda da görmüş olduğunuz gibi Ayaneo Geek isimli el konsoluyla karşınızdayım. Daha öncesinde Ayaneo 2'ye bir bakış atmıştık. Şimdi onun küçük kardeşi diyebileceğimiz Ayaneo Geek yanımızda. İsterseniz hemen videoya geçelim. 2 ile arasındaki fark neymiş bakalım. Şimdi donanım tarafına baktığımızda yani iki ile arasında aslında belirgin bir fark var ama orada özelleştirmelerle birbirine biraz daha yaklaştırabiliyorsunuz. O yüzden bu özelleştirme işine hiç girmeden donanım kısmından uzak duracağım. Direkt tasarım anlamında bakacağım. Tasarım olarak baktığımızda yani 2'de biraz daha ince bir çerçeve görüyorduk. Bunda çok bariz bir şekilde kenarda kalın yaklaşık 1 santim civarında bir çerçeve olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında yani 2'de beni en çok rahatsız eden durum şu olmuştu. Arka taraftaki tuş ya bu R2 veya işte L2 dediğimiz tuşla alt taraftaki bu stick tuşuna erişmek aynı anda zor olabiliyordu. Biraz aşağıda kalıyordu, içeride kalıyordu bu stick tuşu. Özellikle sağ taraftaki, zaten sol taraftaki yukarıda duruyor. Onunla bir sorun yok. Ama sağ alt taraftaki stick tuşu biraz daha böyle aşağıda kaldığı için ve dışarıda kaldığı için kontrol etmesi zor olabiliyordu. Ama bu cihazda hem bu taraftaki D-pad dediğimiz kısmı hem de bu stick tuşunu biraz daha içe doğru almışlar. Bu sayede kontrol etmesi daha kolay oluyor. Bunun dışında tasarım olarak devam etmemiz gerekirse buradaki yüzey konusunda biraz daha değişikliğe gidilmiş. Diğerine daha böyle cam tarzı bir yapı vardı. Bunda biraz daha böyle parmak izini gösteren bir yapı olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında tuşlarda da bir farklılığa gidilmiş. Buradaki tuşlar hem Ayaneo 2'ye göre hem de diğer el konsollarına göre ki hepsini deneme fırsatı buldum. Şanslıyım bu konuda. Diğer el konsollarına göre biraz daha sert bir yapıya sahip. Normal basışta çok bir sorun yaşamıyorsunuz ama diyelim ki tam basamadınız ve eliniz kaydı, o zaman şöyle enteresan bir ses çıkıyor. Duyuyorsunuzdur. Enteresan bir ses çıkıyor. Bu zaten basmadaki basınçtan da tuşun daha sert olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu tabii olumsuz bir durum mu, olumlu bir durum mu açıkçası bilmiyorum. Kişiden kişiye değişen bir şey bu. Ben ama kullanırken çok da rahatsız olmadım. Benim hayatımda hani bunu kullanırken bir şey değiştirmedi. Bunun dışında tasarım olsun, arayüz olsun, içerisindeki kullandığı işletim sistemi olsun, aslında her şey Ayaneo 2 ile birebir aynı diyebilirim. O yüzden bu videoda çok fazla detayına girmeyeceğim. Zaten yukarıya ben kart olarak ekledim. Dilerseniz Ayaneo 2 incelemesini izleyebilirsiniz oradan. Ama bunda da ufaktan şöyle tuşlar kısmı ile başlayalım. Zaten söylemiş olduğum gibi bu tarafta hemen stick tuşumuz var. Hemen karşısında da burada duruyor. Burada normal oyun oynarken en çok kullandığımız tuşlar. Hemen altında D-pad'imiz. Arka tarafta R1, L1 ve R2, L2 dediğimiz tuşlar bulunuyor. Bu tuşlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Açıkçası L2 ve R2, ama bunda tabii RT, LT olarak geçiyor bu tuşlar. Bu tuşların yüzey alanı diğer konsollara göre daha büyük. Bu aslında bir anlamda iyi, bir anlamda kötü. Çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu tuşları. Ama şu anlamda kötü, biraz sanki diğer el konsollarına göre çok da öyle premium hissiyatını veremiyor maalesef. Bunun sebebi de aslında şunu söyleyebiliriz. Özellikle DualSense'le hayatımıza gelen tetik tuşlarındaki titreşim biraz değiştirdi orada sektörü. O yüzden bir tık daha hani premium hissiyatını veremiyor diyebilirim. Ama gerçekten de güzel bir kullanışı olduğunu söylemem lazım. R1 ve L1 tuşlarına geldiğimizde de açıkçası rakiplerine göre, mesela Steam Deck veya Asus ROG Ally gibi rakiplerine göre daha net bir basış hissiyatı sunduğunu söyleyebilirim ki yüzey alanında yine daha geniş. En azından bastığınızı anlayabiliyorsunuz. Asus ROG Ally'de bu kısım biraz sıkıntılıydı. Steam Deck'te güzeldi ama onda da konsol çok büyük olduğu için bazen sıkıntı yaşatabiliyordu. Bence bunda bu arka taraf tuşlar en ideal şekilde konumlandırılmış. Hemen yukarıdaki tuşlardan devam ediyorum. Siz zaten detaylarını görüyorsunuz. Yukarıdaki tuşlarda hemen LC tuşu dikkatimizi çekiyor. Bu diğer el konsollarında gördüğümüz bir tuş değil. Bu LC tuşu ne işe yarıyor? Özelleştirilebilir bir tuş aslında ama bildiğiniz gibi bu tarz el konsollarında dokunmatik bir yüzeyde olduğu için, atıyorum internette bir arama yapacaksınız. Yazı yazacağınız yere tıkladığınız zaman alttan pop-up şeklinde bir klavye çıkması lazım. Ama bu cihazda çıkmıyor. Bu aslında büyük bir sorun. Çünkü direkt çıksa ben oradan yazsam daha iyi. Ama bunda o klavyeyi çıkartabilmek için buradaki hemen LC tuşuna basmanız gerekiyor. Bu da aslında bazı durumlarda sizi kurtarıyor. Bazen hiç klavyeyle işiniz yokken basıyorsunuz ve devasa bir klavye açılıyor ve görüş açınızı kapatıyor. Bunda LC tuşuna basmadan açılmadığı için o görüş alanında daha elverişli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. İstediğiniz zaman da tuşa basıp klavyeyi pop-up şeklinde açabiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Yan kısmında ses açma ve kapama tuşu bulunuyor. Gayet bu da normal, dümdüz bir tuş. Öyle hiç farklı noktalara gidilmemiş. Öyle bir tuşu size yarım saat anlatmayacağım bazı editörler gibi. Hemen yanında da iki tane tip C girişimiz var. Bunlardan istediğinizi şarj için kullanabiliyorsunuz veya görüntü aktarmak için de kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında ızgara çıkışı var, havalandırma çıkışı var. Konsol buradan net bir şekilde soğutuluyor. Bir de hemen konsolun arka tarafında bir havanın çıkış noktası var. Bunlara birazdan geleceğim zaten. Hemen diğer tarafta RC tuşu var. Yine buna bir atama yapabiliyorsunuz. Ve hemen R1, R2 tuşlarıyla da konsolun bu kısmını kapatıyoruz. Alt tarafına geldiğimizde bir adet yine tip C girişi olduğunu görüyorsunuz. Bu da yine eğer bir istasyon alırsanız hemen oradan bağlamak için Ioniq'un kendi sitesinde şu anda istasyon resmi olarak satışı yapılıyor. İsterseniz direkt oradan alabilirsiniz. Peki istasyon ne işinize yarıyor? Kısaca anlatmış olayım. İstasyonun üzerine takıyorsunuz. İstasyonu da prize bağlıyorsunuz. Hem konsola aktif bir şekilde enerji veriyorsunuz. Hem de HDMI bağlantısı sayesinde direkt televizyonunuza, monitörünüze bağlayabiliyorsunuz. Yani bir el konsolu olarak değil, bir anda bilgisayarı çevirebiliyorsunuz bu cihazı. Hemen yanında da bir SD kart girişi koyulmuş. Tesla'nın kapılarına benzeyen bir açma yapısı var bunu. İlk başta çözmem biraz uzun sürmüştü. Ama artık daha rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Tabii ki ilk başta alışmanız biraz garip olabilir. Çünkü parayı nerede bulalım da Tesla alalım. Geldik şimdi Ioniq cihazların en önemli tuşlarına. Hemen bu tarafta normal option tuşlarını görüyorsunuz. Çok bir olayları yok bu tuşların ama bu tarafta iki farklı tuş bizleri karşılıyor. Bunlardan alt taraftaki istediğiniz zaman sizi masa üstüne döndürebilen bir tuş. Hemen yanındaki de Ioniq'un kendi arayüzünü, o kendi işletim sistemini açtığı tuş olarak yer alıyor. Peki bu Ioniq'un kendi arayüz kısmı ne işe yarıyor? Bizlere ne sunuyor? Biliyorsunuz bu konsolda TDP ayarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Sesi direkt ekran üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Bunun gibi tüm detayları oradan halledebiliyorsunuz. Dilerseniz konsolu açtığınızda direkt gelen o büyük ekrandan sanki bir Steam'in geniş ekranını kullanıyormuşçasına kendi arayüzünü kullanarak tüm özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Hatta diğer hiç platformlarla uğraşmadan tüm oyunları oradan da oynayabilirsiniz. Ama ben direkt bu devasa ekranla uğraşmak istemiyorum. Ben yine Steam'i geniş ekran kullanayım, Epic Games'imi yükleyeyim, oyun içerisinde anlık olarak değiştirmem gerekebilir diyorsanız da hemen buradaki tuşa basarak istediğiniz zaman hemen sağ taraftan bir pop-up şeklinde küçük bir ekran açıyorsunuz ve oradan gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Cihazımızın içerisinde AMD'nin 6800U isimli işlemcisi yer alıyor. 512 GB'lık bir SSD'si var ve 16 GB'lık da bir RAM'i bulunuyor. Dediğim gibi özelleştirebilerek aslında Ioniq 2 ile neredeyse aynı seviyeye getirebiliyorsunuz bu cihazı. Dilerseniz daha performans kısmını görmek istiyorsanız Ioniq 2. incelememize bakabilirsiniz. Ama yine de performans kısmından ufak bahsetmek gerekirse şunu söyleyebilirim. God of War, Cyberpunk 2077, ne bileyim Spider-Man gibi büyük bütçeli yapımları yani AAA dediğimiz oyunları çeşitli grafik ayarlarında özelleştirmeler yaparak medium ayarlarda 30 FPS üzeri oynayabiliyorsunuz. Ayarı daha aşağı çekerek, low kısma çekerek FPS'i 40-45 arası bir şeye de getirebiliyorsunuz. Kısaca bunu söyleyebilirim genel olarak ortalama almak gerekirse. Bunun dışında zaten indie yapımlarda ya da hani küçük görünümlü yapımlarda, şimdi indie deyince Baldur's Gate de indie klasmanına giriyor. O sayılmıyor. Daha böyle küçük bütçeli, daha küçük yapıdaki oyunları da zaten çok rahat bir şekilde istediğiniz FPS'te oynatabiliyorsunuz. 60 FPS kilit bir şekilde oynayabilirsiniz. Yani ne bileyim 100 FPS'e kadar çıkartabilirsiniz. O konuda rahatsınız. Tabii büyük yapımları 30 FPS'te oynayabilirsiniz medium ayarlarda ki yeterli oluyor bu tarz bir konsolda. Zaten 1200x800'lük bir çözünürlük ayarı bizlere sunuyor. Bunu da daha 720p'ye çekerek biraz da orada özelleştirme yaparak dediğim gibi medium ayarlarda oyun oynayabilirsiniz. Ama burada en dikkat etmeniz gereken şey şu. TDP ayarını eğer bu tarz büyük oyunları oynamak istiyorsanız ve dediğim gibi 30 FPS almak istiyorsanız TDP ayarını minimum 25-26 seviyesine çekmeniz gerekiyor ki 33'e kadar çıkartabiliyorsunuz. 25'in üstüne hatta 20'nin üzerine TDP'yi çıkarttığınız zaman da konsolun şarjı yaklaşık olarak 1, hadi bilemediniz 1,5 saat kadar gidebiliyor. Bu da şu demek oluyor. Siz büyük bir oyun oynayacaksanız maksimum 1,5 saat oynayabilirsiniz. Sonrasında şarja takmanız gerekiyor. Veya direkt prize takılı halde oynamanız gerekiyor. O zaman da bir el konsolu olmasının mantığı kalmıyor zaten. Ki şu ana kadar çıkmış tüm el konsollar arasında bu durumu tamamen çözebilmiş bir el konsolu yok. Hala batarya kısmı, pil kısmı biraz sıkıntılı. Şu an için en iyi performans olan galiba Steam Deck OLED sürümü. Ama büyük ihtimalle bu cihazların ikinci versiyonlarında yeni bir nesle geçiş yaptığınızda bunlar da artık pil süresini çözmüş olacaklardır diye düşünüyorum. Büyük oyunlarda dediğim gibi 1-1,5 saat kadar oynanış süresine sahipsiniz. Peki küçük oyunlarda nasıl? Mesela örnek vermek gerekirse Hades veya benim en çok kullandığım Vampire Survivors ve Dave the Diver. Mesela bu yılın en önemli oyunlarından birisi. Şimdi o oyunlarda TDP yaklaşık Vampire Survivors için 6-7 seviyelerine çekebiliyorsunuz. Diğer oyunlar için de 10-12 seviyelerine çekebiliyorsunuz. Bu durumda da parlaklığı da orta ayarlara çekerseniz yaklaşık olarak sizi 2,5-3 saat kadar götürebiliyor ki ben Vampire Survivors'ın TDP'sini 4-5'e kadar indirerek 4-4,5 saat kadar konsolu kullandım. Bir şeyler izlemek isterseniz zaten parlaklığı bir tık artırıp TDP'yi de 2'ye 3'e indirerek rahatlıkla bir şeyler izleyebilirsiniz. Şimdi ses için şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, kaliteli bir ses değil maalesef ki zaten büyük bir oyun oynuyorsanız soğutma sisteminin de daha yüksek seviyelerde çalışmasıyla birlikte zaten ses bir noktadan sonra sizi rahatsız etmeye başlıyor. Kulaklığa geçmeniz gerekebilir. Cihazın kendi ses performansı çok da iyi değil açıkçası. Ama bunu bir kulaklık yardımıyla çok rahatça çözebilirsiniz. Sanıyorum oyun oynayan herkes şu an için bir kulaklık kullanıyordur diye düşünüyorum. Gelelim son olarak soğutma kısmına. Dediğim gibi bir yukarıda bir de konsolun arka tarafında bir hava çıkışı var. Bu tarz el konsollarında aslında bu soğutma kısmı çözülmüş durumda diyebiliriz. Şu an için benim kullanıp da ısıtması, soğutması sıkıntılı dediğim bir konsol olmadı ki bunu da aynı şekilde. Çok hafif bir şekilde ısınıyor. Çok yüksek performanslı bir oyun oynasanız bile hafif şekilde ısınıyor. Konsolu tuttuğunuz yerde bir geçiş olmadığı için siz o ısıyı kesinlikle hissetmiyorsunuz ki. Hatta arka taraftaki soğutma kısmı yani o havalandırmanın çıkışı bazen elinizi değdiğinizde konsol böyle hani bayağı ısınmış yani belli o soğutma son hızla çalışıyor. Ama arka taraf enteresan bir şekilde soğuk geliyor. Kısaca soğutma kısmında gayet güzel bir şekilde başarmışlar yine. Bildiğiniz gibi Aionio cihazları ülkemizde son birkaç ay öncesine kadar resmi olarak satılmıyordu ama DRK Elektronik sayesinde ülkemize girişi yapıldı ve şu anda Aionio Geek ve Aionio 2 konsolları satılıyor resmi bir şekilde. Bu konsolun şu anki fiyatı da 35.000 TL civarında değişiyor. Özelleştirme ile birlikte fiyat değişiyor. Fiyat konusu tamamen size kalmış durumda. O kısmı değerlendirmiyorum. Ama genel olarak konsolu beğendiğimi söylemem lazım. Fiyatını dışarıda bırakırsak. Peki sizler Aionio Geek hakkında ne düşünüyorsunuz? Konsolu beğendiniz mi? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.